Ayrım 12.
Yanındaki sivillere çok uzakta bir noktayı işaret etti. Oraya gidin, birileri size yardım edebilir. Fazla zaman harcayamazdı, bir görevi vardı ve bunu yerine getirmeliydi. Özel kuvvet askerleriyle yaptığı konuşma çok duygusaldı. Kimse şehri koruyabileceklerini düşünmüyordu ama mümkün olduğunca çok Amerikalı öldürmeliydiler. Belki bu sayede onları savaşı terk etmeye zorlayabilirlerdi. Belki çok iyimser bir görüştü ama başka şans görülmüyordu. Gökyüzünden sürekli füze yağdıran uçaklara karşı zırhlıları koruyamamışlardı. Eli silahlı insanlardan başka gerçek silahları olmadığını düşünüyorlardı hepsi de. Hava kuvvetlerinin direnişi ancak bir hafta sürmüştü. Hava alanları bombalanmış, uçaklar düşürülmüş ya da oldukları yerde vurulmuştu. Deniz kuvvetleri ise gemilerin vuruluşunu engellemek için hiçbir şey yapamamıştı. Kara kuvvetleri klasik bir savaşta yapılması gereken manevraları büyük bir disiplin içinde yerine getirmişti. Ama ordunun bu kadar önemli bir güce karşı özel hazırlık yapmadığı belliydi. Herkes şiddetli bir zırhlı saldırının beklentisi içindeydi. Amerikan 1. Zırhlı Süvari Tümeni'nin bütün gücüyle en gerideki savunma hatlarına yüklenmesini bekliyorlardı. Dış hatlarda ise hemen hemen hiç direniş kalmamıştı. Ancak hala Amerikan öncülerin çok gerilerinde silah sesleri duyulabiliyordu. Bark'ın Amerikan askerlerinin hızla toplanmakta olduğunu görmüştü. Bu yeterliydi. Hemen gidip bunu diğerlerine bildirmeliydi. Koşarak yıkıntıların arasında ilerlemeye başladı ama o anda birden dondu. Değişik bir ses geliyordu kulağına. Gökyüzünden gelen bir uğultu, sert ve ağır bir ses. Başını kaldırıp ileriye baktı, ufku süzdü. Sert bir rüzgar yüzüne çarptı. Rüzgarın hemen ardından karanlığı yırtan büyük siyah gölgelerle yüz yüze geldi. Hemen üzerinden ardı ardına dev taşıma helikopterlerinin geçtiğini görebiliyordu. Gözlerine inanamadı. Helikopterler hızla Ankara'nın merkezine doğru ilerliyordu. Dakikalarla belirlenebilecek bir süre içinde Ankara'nın göbeğinde olacaklardı. Bu hiç beklemedikleri bir saldırıydı. Bark'ın ne yapacağını bilemedi. Hemen haber vermeliydi. Oluşturdukları savunma planları alt üst olabilirdi. Hala helikopterler geçiyordu üzerinden. İçlerindeki askerleri bile seçebiliyordu. Korkunç bakışlı siyah suratlar, asla unutamayacağı görüntülerdi bunlar. Helikopterler geçip giderken Ankara'nın merkezinde çok büyük patlamalar olmaya başlamıştı. Şimdi o patlamaların ışığında gökyüzündeki helikopter filolarını daha iyi seçebiliyordu. Binalara çarpacak kadar alçaktan uçuyorlardı. Etrafa ateş etmeye başlamışlardı. Birazdan her yer cehenneme dönecekti. Helikopterlerin gittiği yerde bir sürü savunma noktası vardı. Ve Amerikan askerleri göğüs göğüse çarpışmak zorundaydı. Yerdeki değişik noktalardan helikopterlere ateş açıldığını görebiliyordu Bark'ın. Havadaki taşıyıcıları korumakla görevli apaçiler de bu ateşin önüne baraj olarak giriyor ve neredeyse burun buruna çatışıyorlardı. Daha şimdiden ortalık karışmıştı. Gökyüzünde uçuşan başka cisimlerin sesleri duyulmaya başladıktan sonra ardı ardına patlamalar geldi. Topçu ateşi ve tank ateşi birbirine karışmıştı. Alevlerin aydınlattığı uzaktaki bir noktaya doğru alçalmaya başlamıştı helikopterler. O sırada inişe geçenlerden bir tanesine şiddetli bir patlama olduğunu gördü. Helikopterlerden biri dumanlar çıkarak ve çılgınca etrafına dönerek yere doğru indi. Sert bir biçimde yere çarpmış olmalıydı. Bu Amerikan askerleri açısından ilk kayıp anlamına geliyordu. Ve son olmadı. Barkının bulunduğu noktadan gökyüzü açıklıkla görülebiliyordu. Amerikan helikopterleri havada kaldıkları süre içerisinde sürekli kayıp veriyordu. Daha şimdiden 5 adet taşıma helikopterinin vurulduğunu görmüştü. Bu çılgınca bir hareketti, sorumsuzcaydı. Hiçbir komutanın askerlerini bu şekilde bir saldırıyı yaptırmaya hakkı olamazdı. Amerikan askerleri ne yaptıklarını farkında değil gibiydi. Korkudan kas katı kesilmiş bir halde savaşmaya çalışıyorlardı. Henüz savunması çökmemiş bir şehrin üzerine helikopterle saldırı düzenlemek. Bunu planlayanların gerçek dünyayla bağlantısı kesilmiş olmalıydı. 101. Hava İndirme Tümeni daha yere inmeden 200 kadar askerini kaybetmişti. Onlar için üzülecek değildi Bark'ın. Koşarak kendisini bekleyenlerin yanına gitti. Geçtiği sokaklardaki insanlar karanlığa boğulan evlerinden başlarını çıkartmaya korkuyorlardı. Sadece kendisinin ayak sesleri duyulabiliyordu ve korkuyordu Bark'ın. Tanrım, bu gerçekten olabilir mi? Kendi şehrimde koşmaya korkuyorum. Bir süre sonra sokakta yürümeye korkacağım düşüncesiyle irkildi. İsli sokaklarda koşarken kendi gölgesinden korktuğunu fark etti. Kahretsin, nerede bu Allah'ın belası yer? Bütün sokaklar birbirine benziyordu sanki. Her yer tuzak gibi görünüyordu. Silah sırtında durmaz olmuştu. Terden ıslanan bedeni soğuk havayla buluşup donma etkisi yaratıyordu. Bacaklarındaki gücün tükenmeye başladığını hissetti. İçinde bir şeyler ona kaçmasını söylüyordu. Sıcak evi, karısı, sıcak hayalleri ve şimdi bunlara karşılık sert, soğuk ve ölümcül silahların zırhlarıyla karşı karşıyaydı. Ne büyük bir seçim yapmak zorundaydı. Ruhunda yayılmaya başlayan teslim olma içgüdüsünü yenmesine yardım edecek bir şeye ihtiyacı vardı. Ne yapabilirdi ki? Saldıranları görmüştü. Onlardan bir bölümünü öldürseler ne olacaktı? Kendileri de ölecekti ve sonunda onlar kazanacaktı. Eğer yaşarsa belki düzelirdi bir şeyler. Eski günlere dönülebilirdi belki. Kim bilir? Aklına sürekli Amerikan filmleri geliyordu. O filmlerin ne işe yaradığını anladı birden ama bunun bir yararı yoktu artık. Amerikalıları tanımıyordu aslında. Olanı biteni sadece o filmlerden beynine kazınan imgelerle değerlendiriyordu. Belki içinde teslim olma içgüdüsünü ateşleyen şey de filmlerde kendisine gizlice iletilen mesajlardı. Hayatında hiç duymadığı sesler duyuyordu. Bu günleri eğer ileride hatırlarsa en çok sesleri hatırlayacaktı. Çılgınca patlamalar, patlamalar, patlamalar. Boş sokaklarda koşarken kendi ayaklarından çıkan sesler, nefes alışverişini kalp atışlarıyla karıştırmasına neden olan beynindeki basıncın sesi. Evet, burasıydı işte. Eski bir apartmanın içine girdi. Üçüncü katın zilini çaldı. Hemen açıldı kapı. Koşarak yukarı çıktı. Apartman karanlıktı. Üçüncü kata geldiğinde aralık duran kapıdan içeri daldı. İçeride 8-9 kişi vardı. İçlerinden birisi vücut yapısı ve bakışlarıyla diğerlerinden ayrılıyordu hemen. Özel kuvvetlerde görevli bir astsubaydı. Yanındakiler onu Şahin Bey diye çağırıyordu. Ne olduğunu tahmin edemezsiniz. Ne oldu? Geldiler. Helikopterlerle geldiler ve saldırıyorlar. Odadakiler ayağa kalktı. Suratları değişmişti. Şahin Bey hemen silahına sarıldı ve teçhizatını üzerine sarmaya başladı. Herkesin yüzü bembeyaz olmuştu. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Sadece birkaç yere bomba yerleştireceklerini düşünmüşlerdi. Oysa Şahin Bey çatışmaya gider gibi hazırlanıyordu. M16 özel yapım tüfeğini ve gece görüş dürbününü kontrol edip dipçiyi sağ omzuna ve namlulu çapraz aşağı bakacak şekilde astı. Tam kalbinin üzerinde kabzı sağa bakacak şekilde bir tabanca asılıydı. Belindeki kemerde değişik büyüklükte şarjörler vardı. Şahin Bey ayağa kalktı, kafasına özel yapım Kevlar hafif kaskını geçirdi. ''Evet, benimle gelmek isteyen var mı? Planları unutun, adamlar tam göbeğimizden saldırıyorlar. Bu biz buradayız, erkekseniz gelin.'' demek. Barkın odadakilerin kaçamak bakışlarını fark etti. Kimse böyle bir şeye hazır gibi değildi. Şahin Bey durumu anlamıştı, hepsinin ailesi olduğunu biliyordu. İstese onları zorlayabilirdi ama bunu yapmayacaktı. Oyunun kuralları değişmişti. Amerikan askerleriyle boğaz boğaza savaşmak zorundaydılar. Ankara tarihin en zor gününü yaşıyordu. Barkın bir adım öne çıktı. ''Ne bekliyoruz Şahin Bey? Bana bir Kalaşnikov verin oradan.'' Şahin Bey'in yüzü aydınlandı. Barkın'dan bunu bekliyordu. Barkın hızlı adımlarla gidip Kalaşnikovlardan birisini aldı ve sırtına taktı. Birkaç şarjörü bir çantaya doldurup öbür omzuna yerleştirdi. ''Bu pisliklerin emrinde yaşayacaksam öleyim daha iyi.'' Evi terk ederken odada sessizlik olmuştu. Kolay değilmiş ölüme gitmek diye düşündü geri kalanlar. Neredeyse rahat bir nefes almışlardı ama vicdanları sızlıyordu. Kahrolası bir bencillik bulutu çökmüş gibiydi üzerlerine. Diğer ikisi gitmişti ve öleceklerdi herhalde. Oysa onlar sıcak bir günü daha yaşayabileceklerdi. Her şey geçerdi belki. Ha, öyle değil mi? Şahin Bey ve Barkın sokakların arasında hayalet gibi geçerek helikopterlerin iniş yaptığı bölgeye doğru yöneldiler. Yolda silahlı adamlara rastlıyorlardı. Birkaç askeri birlikte mahallelerde siper almıştı. Elinde Eriks tank savar roketi olan birkaç asker evlerden birisinin içinden avını bekliyordu. Kimse birbiriyle konuşmuyordu. Herkes şokta gibiydi. Genelkurmay sürekli hareket halinde olmasına rağmen askeri birliklerle bağlantı devam ediyordu. Zaman zaman Genelkurmay Başkanı'nın telsizlerden sesini duyurması askeri moralini yükseltiyordu. Bütün birlikler toplayabildikleri bilgiler ışığında bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ankara Emniyet Teşkilatı'nın polis gücü neredeyse donanımlı bir ordu gibi savaşıyordu. Ankara hiç görmediği bir karmaşa içindeydi ama savunma büyük bir düzen içinde yapılıyordu. Aniden bir apartmandan çıkan 50 kadar asker 101.'nin askerlerine saldırıp zayiat verdikten sonra aynı hızda ortadan kayboluyordu. Özel kuvvet askerleri pek çok noktada komuta kademesi gibi çalışıyordu. Polis kuvvetlerinin askeri amaçlı olarak idaresi onların elindeydi. Normal zamanlarda hareketsiz gördükleri yaşlı polislerin bile elinde Kalaşnikov'la nasıl savaştığına şahit olduklarında göğüsleri gururla kabarmıştı. Daha önce Ankara'da görev yapmakta olan özel tim polisleri sivil araçlarla İstanbul'a gitmiş ve bölge komutanının emrinde savunma için hazırlıklara başlamışlardı. Sıra İstanbul'a geldiğinde gerçek bir savaş görecekti insanlar. Barkın ve Şahin artık sürünmeye başlamışlardı bakanlıklar bölgesine geldiklerinde. Çatışma sesleri kulakları sağır edecek seviyedeydi. Barkın kendisinden ayrılmış, bedenini dışarıdan izliyormuş hissine kapıldı. Her şey gerçek ötesi duygusunu uyandırıyordu insanda. 101. Hava İndirme Tümeni'nin 1. Tugayı Ankara'nın tam ortasına inmişti. Onları görebiliyordu Barkın. Ağır teçhizatları ve ürkütücü silahlarıyla binaların kenarlarında mevzilenmişler, durmadan ateş ediyorlardı. Karanlık sokaklarda askerlerin gölgelerini görebiliyordu ikisi de. Amerikan askerlerinin mevzilendikleri binalarda yoğun ateş altındaydı. Büyük kalibreli mermilerin duvarlardan kopardığı toz ve taş parçaları her tarafa dağılıyordu. Amerikan askerleri ele geçirdikleri binaların içinde sürekli olarak ateş ediyor ve mermileri bittiğinde yeni mermi doldururken sürekli olarak dua ediyor ve haç çıkarıyordu. Yaralılar için yapılacak bir şey yoktu. Herkes gerçeklik duygusunu yitirmeye başlamıştı. Kimi vurduklarının ya da kimin vurulduğunun bir önemi yoktu. Cehennemde gibiydiler. Tek bildikleri buradan nasıl çıkacakları hakkında en ufak bir ipuçlarının olmadığıydı. Şahin Bey Barkın'a eliyle bir yönü gösterdi. TBMM binasının olduğu yerde yoğun bir çatışmanın izlerini görüyordu ikisi de. Uçaklar TBMM binasını özellikle vurmamıştı. O binayı ele geçirecek, psikolojik bir etki yaratmak niyetindeydiler. Sanırım meclis binasını ele geçirmek için saldırıyorlar dedi Şahin Bey. Düşünceli görünüyordu. Barkın onun bu halini anlayabiliyordu. Kendisini sorumlu hissediyor olmalıydı. Görevini yerine getirip insanları düşman işgaline karşı örgütlemesi gerekiyordu. Ama o kadar hızlı bir işgal hareketiyle karşı karşıya kalmışlardı ki örgütlenmenin imkanı olmamıştı. Şok içindeki sivillerden bir direniş gücü oluşturmak çok zordu. Irak işgalinde durum farklı olmuştu Amerika için. Savaşla yaşamaya alışmış insanlar bir diktatör tarafından uzun yıllar işgale karşı örgütlenmiş ve Amerikan ordusuna kök söktürmüştü. Bu nedenle Türk ordusu oraya çağrılmıştı. Yani en azından resmi açıklamalar bunu gösteriyordu. Irak gerçekten direniş konusunda kuvvetli çıkmıştı. Ne halt yiyeceğiz? Şahin Bey arsız arsız gülmeye başlamıştı. İs yüzünden ikisinin de yüzü kirlenmişti, dişleri bembeyaz görünüyordu. Barkın'ın da sinirleri bozulmuştu, o da gülmeye başladı. İki silahlı adam bir binanın gölgesine yere yatmış, karınlarını tutarak gülüyorlardı. Birkaç yüz metre ötelerinde ağır teçhizatlı Amerikan askerleri gece görüş dürbünlerini takmış, uzaydan gelen yaratıkları andıran görüntüleriyle kendilerine ateş açılan binalara mermi yağdırıyorlardı. Şahin Bey aniden susup dikkat kesildi. Barkın da aynı şekilde karşılık verdi. Askerlerde yoğun bir hareketlilik gözlenmeye başlamıştı. Bu arada sokakların birinden hızla bir savaş aracı çıktı ve geniş caddede son süratle ilerleyerek birkaç binadan oluşan bir bloğa 25 milimetrelik otomatik topu ile ateş yağdırdı. Sonra geniş bir kavis çizerek caddeden geri döndü ve askerlere koruma sağlamak üzere önlerine park etti. Zırhlı savaş aracının çıktığı sokaktan gelen tank her ikisini de irkiltti. Tank hareket halindeyken ateş ederek ilerledi. Yaptığı her atışla iç içe geçmiş olan binalar sarsılıyor ve sağlam kalan camlar tuzla buz oluyordu. Olay kontrolden çıkmış gibiydi. Ateş açan Amerikan tankı nereden geldiği belli olmayan bir füzeyle vurulunca şiddetin dozu daha da arttı. Her iki tarafta birbirine daha hırslı bir şekilde saldırıyordu. Türk askeri boğazına sarılmış bir yılanı çekip atmak için inanılmaz bir hırsla mücadele ediyordu. Onların buraya kadar gelmiş olmaları bile dayanılacak bir şey değildi. Şahin Bey etraftaki Türk askerlerine baktı. Çok uzaklarda gölgelerini seçebiliyordu. En yakın biziz diye düşündü. Tam bunu düşünürken yüzlerce metre ötedeki bir noktadan fırlayan füze havada diagonal bir rota takip ederek ikinci tanka üst tarafından çarptı. Tank büyük bir gürültüyle patladı ve alev alarak yanmaya başladı. Amerikan askerleri bir araya toplandılar ve arkasına saklandıkları zırhlıdan uzaklaştılar. Füzenin atıldığı yere doğru yoğun bir ateş başladı. Telsizli bir askerin telsizle yardım istediğini tahmin edebiliyorlardı. Tank ve içindeki personel için yapılabilecek bir şey yoktu. Erix füzesi kesin vuruş yapmıştı. Amerikalılar çok tehlikeli bir noktada olduklarını anlamış olmalıydılar. Bir dakika sonra havada görünen Apache helikopteri füzenin atıldığı noktaya doğru roket yağdırmaya başladı. Ama Apache'ye karşı açılan ateş daha şiddetli olmuştu. Helikopter vurularak yere doğru dönerek alçaldı ve hızla betona çarptı. İçindeki pilotlar ölmemişti ancak hareket edemiyorlardı. Türk askerleri bulundukları mevziden çıkarak helikopterin yanına gitti. Amerikalı pilotları çıkararak kendi mevzilerine sürüklediler. Ankara'nın sokaklarında atılan ve betona çarpan füzelerin sesleri yankılanıyordu. Saldırı devam ederken gökyüzünde bir uçağın sesi duyuldu ve az önce füze atılan mahallede şiddetli bir patlama oldu. Adamlar oradan bir daha füze atılamayacağını garantilemek istiyor gibiydiler. Ancak uçağın attığı bomba birkaç apartmanda büyük hasar oluşturmuştu. Sivillerin çığlıkları duyuluyordu ama kimse onlara yardım edecek durumda değildi. Az önce zırhların çıktığı sokağa paralel sokaktan bu sefer ardı ardına birkaç zırhlı muharebe aracı fırladı ve hayli uzaktaki bir noktaya yönlendi. Çıldırmış gibiydiler. Çok güçlü bir ordunun koruduğu başkentin ortasına inmişler ve sokak savaşına girişmişlerdi. Zırhlıların gittiği noktada silah sesleri artmaya başladı. Önemli bir savunma noktası keşfetmiş olmalıydılar. Aynı sokaktan iki tank çıktı ve hızla zırhlıların bulunduğu noktaya geldi. Toplarını yönlendirip arka arkaya ateş etmeye başladılar. Çıkan ışık nedeniyle ortalık gün gibi aydınlanmıştı. Zırhlılar da tanklara ateş desteği sağlıyordu. 101.'nin askerleri zırhlıların içinden çıkıp birkaç köşe başında siper oluşturdu. Barkın ve Şahin Bey adamların adım adım Ankara'yı ele geçirmekte olduğu düşüncesine geldiklerinde şaşırıp birbirlerine baktılar. Evet, işte düşman karşılarındaydı. Ne yapacaklarını düşündüler. Onlar da savaşabilirlerdi ama ölmek durumundaydılar. Şu anda Amerikan kuvvetlerinin en eğitimli askerleri çok şiddetli bir saldırı harekatı gerçekleştirmekteydi. Bu saldırının durdurulması zordu. Karşılık veren savunma noktalarına fazla güçle bindirme yapılıyor ve sivil kayıplar oluşuyordu. Gözlerinin önünde yanan binalardan sarkan, atlayan insanlar vardı. Bu durumda savunma yapmak yarardan çok zarar getirirdi. Helikopter sesleri duyuldu yine. Onlarca helikopter üzerlerinden geçip Ankara'nın kuzeyine doğru ilerliyordu. Bunu yaparken aşağıya ağır makineli ateşi açmayı ihmal etmiyorlardı. Sabaha doğru neler olacağı belliydi. Ankara'nın pek çok noktası Amerikan işgaline uğramış olacaktı. Ancak durum sanıldığının aksine daha farklı bir biçimde ilerliyordu. Amerikan kayıpları çok fazlaydı. Harekatın sürebilmesi tehlikeye girmişti. Yarın sabah başka bir sabah olacak diye düşündü Barkın. Elindeki Kalaşnikov'a baktı ve karısını, annesini düşündü. Şahin Bey onun aklından geçenleri biliyordu. Gitmelisin. Hayır Şahin Bey, olmaz. Barkın, git, şimdi yapacak bir şey yok. Baksana, adamlar şehrin merkezine girdi. Yavaş yavaş şehri kurtaracağız. Şimdi ne yapsak boş. Kararlılar ve her imkanları var. Sivillerin fazla zarar görmesini istemiyoruz, değil mi? Evet ama... Git ulan, uçururum kafanı yoksa, güldü Şahin Bey. Ya sen... Ben de albayımın yanına gideceğim. Barkın kafasını sallayıp koşarak uzaklaştı. Karısına ulaşmalıydı. Kim bilir ne kadar korkmuştu. Arka sokaklarda koşarken insanlara ve askerlere rastlıyordu. Herkes bir şeyler yapabilmek için uğraşıyordu ama düşmanın ağır silahlarına karşı ne yapacaklarını bilmiyor gibiydiler. Bir an aklına geldi. Kalaşnikov'u omzundan çıkarıp attı. Bu şekilde yakalanırsa hiç umudu kalmazdı doğrusu. Nasıl olsa silah bulurum diye düşündü. Şahin Bey Barkın'ın gittiğinden emin olduktan sonra dönüp Amerikan askerlerinin ilerleyişine baktı. Birinci zırhlı süvari tümenine bağlı tanklar ve askerler oluşturdukları bir koridorla 101.'nin askerleriyle temas sağlamaya başlamışlardı. Ancak durumun hangi yönde gelişeceği belli değildi. Süvari tümeni açılan gediklerden girmişti ama bekledikleri gibi bu gediklerin çoğu Türk ordusu tarafından tuzak amaçlı açılmıştı. Bunu tam olarak belirleyemeseler de Ankara'nın içinde etrafı sarılmış durumda önemli bir Amerikan kuvveti bulunuyordu. Civarda çok sayıda farklı giysili asker de vardı. Amerikan özel kuvvetlerinin en iyi adamlarının etrafta olduğundan şüphesi yoktu Şahin Bey'in. Hedeflerinin meclis olduğu belliydi. Ne yapıp edip oraya gitmeliydi. Ölene kadar orayı savunmak zorundaydı. Zihnini bir yokladı. En güvenli yolun planını kafasını da çizdikten sonra kalkıp bir maraton koşucusu gibi istikrarlı bir şekilde fırladı. Orada pek çok arkadaşını bulacağından şüphesi yoktu. Sokaklar boşalmıştı iyice. Silah sesleri doldurmuştu insanların yerini. Şahin Bey bu saldırıyı atlatabileceklerini düşünüyordu. Düşman içlerine inmişti ve şehri çevreleyen süvari tümeniyle bağlantısını kurması hızlı gerçekleşmişti. Bu harekata direnmek demek sivil kayıpların artması anlamına geliyordu. Çünkü direnişin olduğu noktalar acımasızca hava saldırılarına hedef olmaktaydı. Şehrin her yerinde hava bombardımanının neden olduğu patlamalar meydana gelmekteydi sürekli. Şahin Bey koşarken bombaların fırlattığı metal ve beton parçalardan korunmak zorunda kalıyordu. Meclise yaklaşırken çatışmaların şiddetinin arttığını hissedebiliyordu. Silahının emniyetini açtı ve namlusu aşağıya bakar biçimde koşmaya devam etti. Barut kokusu bütün şehrin üzerine sinmişti. Büyük bir felaketin ortasındaydı ve hiçbir şey hissetmiyordu. Bombaların vurduğu binaların önünde binada bulunan ama şans eseri kurtulmuş insanlar oturuyordu. Şok içindeydi hepsi de. Onlara yardım etmek isterdi ama artık bütün bağlar kopmuştu. Dev bir cumhuriyet sistemi var olma mücadelesi veriyordu. Kayıpların önemi her dakika daha da azalıyordu. Şahin Bey meclis binasına yaklaştığında bir sokağın karanlık noktasında durup etrafı gözetledi. Gözlerine inanamıyordu. Bazı siviller ellerinde işaret ışıkları ile gökyüzüne işaret veriyordu. Ve hemen ardından alçaktan uçan bir helikopter bölgeye inip Amerikan özel kuvvet askerlerini bırakıyordu. Onlarca kilo ağırlığındaki teçhizatlarıyla askerler hemen etrafa dağılıyor ve hızlı biçimde güvenlik noktaları oluşturmaya çalışıyorlardı. Şahin Bey Amerikan helikopterlerine yer gösterenlerin kim olduğunu göremiyordu ama Amerikalı olmadıklarına emindi. İçi öfkeyle doldu. Sivillerden birini izlemeye başladı. Genç 25 yaşlarında koyu tenli birisiydi. Helikopter indikten sonra koşarak ara sokaklara girmişti. Şahin Bey onu yakalamak için koşmaya başladı. Yan sokaktan tam önüne çıkıp durdurdu onu. Genç adamın gözü korkuyla açılmıştı. Şahin Bey ile göz göze geldiğinde ne yapacağını şaşırdı. Bir şeyler söylemek istiyordu ama sesi çıkmıyordu. Şahin Bey ona soru sormak gereğini bile duymadı. M16'ın tetiğini bir kere çekti ve genç adam yüzünde patlayan merminin şiddetiyle hızla sırt üstü yere serildi. Şahin Bey koşarak az önceki yerine geldi. Amerikan askerleri çok önemli noktalarda baraj kurmuşlardı. Allah kahretsin, daha iyisi yapılabilir miydi diye düşündü. Bu kadar cüretkar bir saldırı beklenmiyordu doğrusu. Şahin Bey resmin tamamını göremediği için Amerikan kuvvetlerinin inisiyatifi elinde tuttuğunu zannediyordu. Ama durum hiç de düşündüğü gibi değildi. 1. Süvari Tümenine karşı yapılan hazırlıklar hep tankların imhasına yönelikti ve bütün şehrin dış cephesine yayılmıştı. Oysa Amerikalılar dar bir koridordan merkeze girmişlerdi ve havadan gelen 101. ile birleşerek Ankara'nın merkez noktalarını ele geçirmeye çalışıyorlardı. Bir hayli de ilerleme sağlamışlardı. Ayakta kalan devlet binalarının bazılarında Amerikan askerleri görülebiliyordu. Cumhurbaşkanlığı konutu da zırhlılar tarafından kontrol ediliyordu. Görüntü her ne kadar kötü de olsa buradaki Amerikan birlikleri sarılmış durumdaydı. Onlar sabahı ve TV kameralarını bekliyorlardı. Yeni kuvvetlerin gelip kendilerini kurtarması gerekecekti. Oysa Bolu Karayolu'nu kapatmak için gönderilen 527. Hava İndirme Alayı Kayseri Komando Tugayı'nın saldırısına uğramıştı. Bu Amerikalı askerler için tarihlerine yazılan acı bir sayfa olmuştu doğrusu. Kayseri Komando Tugayı'nın inanılmaz gerilla taktikleri nedeniyle çok zor durumda kalmışlar ve çok kayıp vermişlerdi. Komandolar çok yakınlara kadar girip havan toplarıyla karargahı bile vurmuşlar ve birkaç üst düzey subayı öldürmüşlerdi. Savaş garip bir hal almıştı. Ankara'nın konumu belirsizdi. Tam anlamıyla kaos yaşanıyordu. Şahin Bey yerden kalkıp koşmaya başladı yine. Hala kendi arkadaşlarından kimseye rastlamamıştı. Meclis yakınlarındaki caddeden karşıya geçti. Cadde üzerinde tank paletlerinin izleri görülüyordu. Kavaklıdere semtindeki küçük bir parkı çevreleyen beton duvarın arkasına saklandı. Bir an yanlış davrandığını düşündü. Çok fazla merkezdeydi. Etrafta serseri kurşunlar uçuşuyordu ve her an görülme tehlikesi vardı. Amerikalı askerlerin sürekli bağırdıklarını ve ateş ettiklerini duyuyordu sadece. Tam o sırada sağında kalan yokuştan birkaç sivil giyimlinin Amerikalı askerlere ateş ettiğini görünce sevindi. Hareketlerinden özel kuvvet askeri olduklarını anlamıştı. 3 kişiydiler. Birisinin elinde ağır makineli tüfek, diğer ikisinin elinde M16 vardı. İki büyük taş parçasının arkasında mevzilenmişlerdi ama durumları kötüydü. Umutsuzca savaşıyorlardı. Şahin Bey tam onlara seslenecekti ki bir ışık hüzmesi gelip siper aldıkları taşlara çarptı ve ortalık aydınlandı. Şahin Bey kendisini yere attı. Gözleri bir an için kör olmuş gibiydi. Gözlerini açabildiğinde 3 askerin yerde kıvranmakta olduğunu gördü. Hemen oradan uzaklaşmalıydı. Yoksa...